Ayrım 34.
Sultan Fatih'in ilme verdiği değer. Çocukluk yıllarından itibaren son derece mükemmel bir eğitim görebilmiş olduğunu hemen her tarihçi tasdiklemektedir. Ancak Fatih'in bütün bilgi ve kudretini Cenab-ı Hak ve ülkesi halkı için sarf etmiş olması ise doğrudan Hazreti Allah'ın lütfu ihsanı olan karakter yapısıdır. Bu eşsiz dehanın ilme ve öğrenime vermiş olduğu değer ve duyduğu sonsuz aşk, aynen büyük Türk filozofu ve doğuyu batıya, batıyı da doğuya tanıtmakla ün yapmış Farabi'nin M.S. 870-950 ilme ve öğrenime duymuş olduğu sonsuz aşk ile ölçülebilir. Nitekim bu emsalsiz filozof aşığı ve kölesi olduğu ilim için şu nezih tanıtımı yapmıştır. Faziletlerin en büyüğü bilimdir. Sultan Fatih'in naçiz inancımız olan seçilmişliği babında bir ikinci misal ise hocaları ile alakalıdır. Zira hemen her birisi en az diğeri derecesine değerli ve bilgedir ve bu emsalsiz hocaların hepsini tesadüfen yan yana gelmişler şeklinde değerlendiremeyiz. Bu olsa olsa Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ihsanı olabilir. Bahsi geçen bu bilge hocalar Sultan Fatih'i hemen her alanda eğitmiş ve en âlâ şekilde yetişebilmesini sağlamışlardır ki mezkûr hocaların hemen her birisi daha evvel belirttiğimiz gibi paha biçilmez meziyetlere sahip ulemalardan müteşekkildir. Akşemseddin, Molla Gürani gibi emsalsiz dehalardan din ve dil eğitimi görmüş, Zanus Mehmet Paşa ile Şahabettin Paşa'dan silah ve savaş sanatını öğrenmiştir. Dolayısıyla bu mübarek zatların bazılarını özetle kayda geçiyoruz. Şeyh Hacı Bayram-ı Veli. Sultan II. Mehmet Han henüz bir beşik çocuğu iken Bizans'ın ancak onun tarafından fethedilebileceğini 2. Murat Han'a müjdeleyen Veli Hazretleri'dir. Akşemseddin-i Veli, M.S. 1389-1459. Tam adı Mehmet Şemseddin bin Hamza'dır. 2. Mehmet Han'ın hocası olarak onu eğiten başlıca şahsiyetlerden olmasıyla birlikte Eba Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd Hazretleri'nin metfun bulundukları kabri bulmakla da meşhurdur. Akşemseddin-i Veli Hazretleri tıp ve eczacılık alanında yoğun ve son derece olumlu çalışmalarıyla Lokman-ı Sani ünvanına layık görülmüş bir hekim ve din bilginidir. Molla Gürani-i Veli, M.S. 1416-1488. Tam adı Molla Şemseddin Ahmet bin İsmail'dir. Sultan Fatih'in çocukluk yıllarına itibaren hocası olmuş, tüm ömrü veli nimetini eğitip hak yolunun nurlu aydınlığını işaret buyurmakla geçmiş ve en az Akşemseddin veli derecesinde Sultan Fatih'in kalbinde yer almış bir büyük velidir. Molla Lütfi, Sarı Lütfi, doğumu bilinmiyor, ölümü 1494. Sultan Fatih'in değer verdikleri ve ilmiyle irşat oldukları ilim hizmetkarlarından bir ulu şahsiyettir. Sarı Lütfi, Deli Lütfi lakaplarıyla da bulunan bu büyük insana deli lakabı takanların kendisini çekemeyen, haset dolu kimseler olduklarından asla şüphe edilemez. İkinci Bayezid Han döneminde eski Yunan felsefesiyle ilgilenmesinden dolayı dinsizlikle suçlanmış ve İbrahim Hatipzade İzari Çelebi ile yandaşlarının ısrarlarıyla toplanan büyük bir divan, İbrahim Hatipzade İzari Çelebi'nin gayret ve yargısı ile idama mahkum edilerek bir yobaz hasetliğinin kurbanı olmuştur. Molla Zeyrek, doğumu ve ölümü bilinmiyor. Aynen diğerlerini kaydettiğimiz gibi şeref duyarak adını yazdığımız bu muhterem bilge kişinin bütün ömrü ilme hizmetle geçmiş ve Fatih döneminde ilim erbaplarının doyasıya faydalandığı, maddi ve manevi bolluktan karınca kaderince nasibini alabilmiş, Molla Mehmet Zeyrek Efendi yevmi olarak aldığı 50 akçenin 20'sini şahsi ihtiyaçları için sarf eder, kalan 30 akçeyi de müridi olduğu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin fıkarasına gönderirmiş. Bu muhterem alim zat Mursa'da müderris dekan iken İstanbul'da Fatih'in faaliyete geçirdiği medreseye tayin olundu ve böylece İstanbul'a geldi. Unkapanı ve Saraçhane arasında günümüzdeki Zeyrek Camii'nin batısında bulunan bir mahalde Pantokrator Kilisesi mevcuttu ki Sultan Fatih 55. odası bulunan bu yapıyı medreseye tahvil ettirmiş ve Molla Mehmet Zeyrek Efendi işte bu medreseye müderris kılmıştı. Ve böylece mezkûr medresede ilmin ışığını talebeler üzerine saçan bu mübarek insan bir gün padişahın huzurunda hocazade ile giriştiği ve bir hafta süren münazaranın sonunda mağlup düşünce ziyade üzülüp İstanbul'u terk ederek Bursa'ya gitmiş ve tüm ısrarlara rağmen bir daha İstanbul'a dönmemiş ve kendisine içtenlikle itibar eden padişah dahi bu vaziyete hayli üzülmüştü. Pantekoptes Katedral ve Manastırı da aynı mahalde bulunmaktaydı ve 1462-1470 yılları arasında Fatih Külliyesi'nin inşasıyla Manastır'ın kilisesi de camiye tahvil edilmiş ve her iki yapıyla birlikte mezkûr semtte o büyük insanın adını alarak Zeyrek'e tesmiye edilmişti. Hızır Bey Çelebi, 1407-1458. Merhum Nasreddin Hoca'nın torunlarından Kadı Celaleddin Emir Efendi'nin mahdunudur. Milattan sonra 1407 yılında Sivrihisar'da doğmuş, 1458 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Şehri İstanbul'un ilk kadısıdır. 1452'de Konstantiniyye'nin fethinden sonra Sultan Fatih tarafından İstanbul kadılığı görevine tayin edilmiş ve ömrünün nihayetine kadar bu görevde kalmıştır. Mevzu bahis makam günümüz izahı ile valilik ve belediye başkanlığı arası bir konumdadır. Meskûr makamı işgal eden zata İstanbul Efendisi de denirdi. Hızır Bey Çelebi kuşatma muharebelerinde hayli yıpranmış ve yıkılmış bulunan sur ve şehrin imarı ile bizzat alakadar olmuş, ayrıca bac yani vergi işlerinde bizzat kendisi muvaffakiyetle yönetmiştir. 1971 yılında İstanbul Belediyesi tarafından restore edilen Zeyrek'teki Voynuk Şüciddin Mescidi'nin haziresinde bulunan kabri de birlikte restore edilmiş ve bir plaketle İstanbul'un ilk belediye başkanı olduğu belirtilmiştir. Sinan Paşa, milattan sonra 1440-1486. Milattan sonra 1440 yılında İstanbul kadısı bilgin ve şair Hızır Bey'in mahdunu olarak dünyaya gelmiş, 1486'da Edirne'de vefat etmiştir. Annesi tarafından dedesi olan Molla Yeğyan da ünlü bir alim kişiydi. Sinan Paşa'nın doğduğu yer kesin olarak bilinmemekte ve Bursa, Sivrihisar veya İstanbul gibi çeşitli tahminler ileri sürülmektedir. Edirne ve Bursa'da müderrislik yaptıktan sonra genç yaşlarda bu zorlu görevi en âlâ şekilde ifa ettiği dikkatleri çekmiş, böylece 2. Mehmet Han'ın sarayında Hace-i Sultani, Sultan Hocası olmuştur. Bilge kişiliğiyle sarayda elde ettiği itibar ona vezirlik rütbesi kazandırdı. 1470 ve 1476 yılında sadrazamlığa atandı. Ancak bu alim insanı süratle yükselmesi bazılarını rahatsız etmiş olacak ki, hiçbir sebep gösterilmeden sadrazamlıktan azledilip hapsedildi. Gözden düşmesine sebep olarak dini inancında hür bir fikriyata sahip olduğundan dolayı denmiş ise de bu sadece söylenti olarak kalmıştır. Ancak hapishanede fazla bırakılmaz ve kendisini seven ve destekleyen bilginlerin padişaha müracaat ile şefaat dilemeleri sayesinde hapislikten kurtulur ve Sivrihisar'a sürgün edilir. 1476-1481. İkinci Bayezid devrine vezirlik rütbesi iade edilerek Edirne Darül Hadisi müderrisliğine getirildi. Bu döneminde din ve tasavvufla alakalı Türkçe eserler yazdı. Ali Tusi, doğumu ve ölümü bilinmiyor. Zeyrek Medresesi'nin ilk müderrislerinden olan Ali Tusi, Sultan Fatih'in gözde alimlerindendir. Akli ve nakli bilgilerde ziyade şöhreti vardır. Molla Zeyrek, Bursa'ya gittikten sonra medresenin müderrisliğine tayin edilmiştir. Sultan Fatih, Veziri Mahmud Paşa ile beraber Zeyrek ve bilahare Semaniye medreselerine ders dinlemeye gelirdi. Bir gün Molla'yı ortaya alarak sağına kendi soluna da Mahmud Paşa'yı oturttu. Ali Tusi danişmentlerine stajyer talebe Haşiye-i Şerhi Adudi okutuyordu. Hoca Şevk'e gelerek Neşri Fezail ve Halli Müşkilat-ı Mesail etti. Fatih o kadar sevindi ki kalkıp oturup Molla'ya 10.000 akçe ihsanda bulundu ve hilat giydirdi. Danişmentlerine 500 akçe dağıttı. Ali Kuşçu, doğumu bilinmiyor, ölümü 1474. Semerkant'ta doğduğunun bilinmesine rağmen doğum tarihi meçhuldür. 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Timur Leng'in torunu Türkistan ve Mavera Ünnehir Emiri Ula veya Ulu Bey'in doğancı başısı Muhammed El Kuşçu'nun mahdunudur. Ulu Bey ile Bursalı Kadızade Rumi'den öğrenim gördü. Bursalı Kadızade Rumi'nin 1421'de vefat etmesinden sonra Ulu Bey'in Semerkant rasathanesi başına getirildi. Ulu Bey'e Zeyci'nin tamamlanması için hayli yardımı dokundu. Kadir Şinas bir alim olan Ulu Bey, Zeyci'nin ön sözünde Ferzendi Ercümendimiz yani şerefli oğlumuz kaydı düşerek Ali Kuşçu'nun yardımıyla şükranlarını sunmuştur. Dipnot, Zeyç veya Zayiç'e yıldızların yerini ve heyetini gösteren cetvel. Ulu Bey'in mahdunu tarafına çıkarılan bir isyan hareketinde öldürülmesinden sonra 1449 Semerkant'tan ayrılıp Tebriz'de Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına vardı ve orada son derece itibar gördü. Osmanlılarla barış yapılmasına karar veren Uzun Hasan bu maksatla bu değerli alimi elçi olarak başkent İstanbul'a gönderdi. Sultan Fatih ile tanışan bu emsalsiz alim ilmi sohbet esnasında Sultan Fatih'i gayet memnun kılınca padişah kendisini İstanbul'a davet etmiş, daveti kabul eden Ali Kuşçu ise elçilik görevini tam manada ifade ettikten sonra sözünde durarak aile efradı ve 100 kişiden müteşekkil maiyetiyle birlikte İstanbul'a gelirken her konak yeri için 1000 akçe gibi gayet yüksek bir meblağ tahsis edilerek son derece candan bir cömertlikle karşılanmış Ayasofya Medresesi'nde müderris tayin olunmuştur. Önceki sayfalarda kayda geçtiklerimizden ayrı daha birçok değerli ulema, 2. Mehmet Han'ı dört dörtlük bir hükümdar olabilmesi için var güçleriyle gayret göstermişler ve bütün bildiklerini öğretebilmek için aralarında adeta yarışmışlardı denebilir. O asırlarda din ve ilim mevzunda söz edilirken her iki bilimin metotta da neticede de adeta ikiz kardeş misali olarak değerlendirilmekteydi. Nitekim o asırlarda bütün cihanda da vaziyet aynıydı. Yani doğuda da batıda da aynı görüş bazı nüans farklarıyla paylaşılmaktaydı. Velakin büyük Cihangir için bu husus adeta temelden farklıydı ve bütün taassuba rağmen o daha değişik düşünmekteydi. Zira ufku tahminlerin mevkiinde genişti. Din ile ilmi ayırt etmesini bilmekte, her ikisini de ayrı ayrı kefelerde değerlendirmekteydi ve ilmin hemen her dalı üzerinde hassasiyetle durmaktaydı. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, merhum bu hususta şu değerli kayıtları düşünmüşlerdi ki, Osmanlı tarihi bahsinde tam manada otorite oldukları, günümüzde de 2003 kabul edilen bu büyük tarihçinin bu husustaki kayıtları özetle şudur. Sayfa 151-152. Fatih zamanına kadar Osmanlılarda fıkıh, kelam, mantık, meanı ve buna müteallik ilimler eski İslami medreselerde olduğu gibi okutulmuş fakat müsbet ilimlere karşı pek alaka görülmemiştir. Fatih'in cülusundan itibaren felsefi ve ilmi düşünceler bu hükümdarın alakasıyla baş göstermiş olduğu görülmektedir. Fatih herhangi din ve mezhepte olursa olsun ilim adamlarına büyük alaka ve kadirşinaslık göstererek himaye etmiştir. Edward Gibbon, Plutark'ın Meşhur Adamların Hayatı isimli eseri Fatih'in iradesiyle Yunanca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir. Fatih'in sarayında biri Latince, diğeri Yunanca bilen iki katip bulunuyor ve bunlar padişaha eski çağlar tarihini öğretiyorlardı. Nitekim Plutark'tan istifade etmesi, Kritovulos'un Fatih'in Büyük İskender ile Pompeius'un ve Jules Caesar'ın hayatlarıyla alakadar olduğunu zikretmesiyle anlaşılıyor. Berlin Üniversitesi profesörlerinden Adolf Deismann, Topkapı Sarayı'ndaki Fatih kitaplığında yaptığı incelemede 585 adet gayri İslami eser bulunduğunu kaydetmiştir. 1685 yılında ve Sultan 4. Mehmet 1648-1687 döneminde 185 adet kadar Yunanca el yazması eser saray kütüphanesinden satılmış, mezkûr eserler 11. ve 15. asırlara ait olup Fatih zamanında elde edilerek kütüphanesine konmuştur. Güzel sanatlara karşı da duyarsız olmayan Sultan Fatih, dünyaca ünlü İtalyan ressamı Jacopo Bellini'nin 1400-1464 büyük oğlu Gentile Bellini'yi ki 1428 veya 1429-1507 en az babası derecesinde usta bir ressamdı. Milattan sonra 1479-1480 yıllar arası İstanbul'da bulunmuş ve bizzat Sultan Fatih tarafından ağırlanarak sarayda ikamet ettirilmiş ve ayrıca Fatih'in portresiyle bazı savaş tabloları yapmış ve böylece emeğinin karşılığını ziyadesiyle almakla kalmamış, Fatih'in portresini yapmış olduğu için ayrıca dünya çapında şöhret yapmıştır. Mevzu bahis portre Londra'daki National Gallery'de bulunmaktadır. İlim ve sanat dünyaları ile iç içe yaşarcasına hayatını sürdürürken diğer taraftan muazzam fütuhat hareketlerine girişip nice fetihlere damgasını basan büyük Cihangir, aynı zamanda şehircilik mevzuunda da ne derece mahir bir kişiliğe sahip bulunduğunu emsalsiz icraatlarıyla meydana koymuştur ki, şehri İstanbul'un kısa zamanda her açıdan mamur hale gelebilmesinde o eşsiz hükümdarın payı büyük olmuştur. Fatih Sultan 2. Mehmet Han Gazi'nin Vasiyeti Hümayunu. Şehircilik bahsine temas etmişken aynı zamanda bu örnek insanın sosyal ve sıhhi açıdan da İstanbul insanının dikkate alınmasını bilhassa dikkatlere çekmiş ve bu gayesini vasiyetine geçmiştir. Buyurun bu ibret levhasını hep birlikte okuyalım. Bakınız Fatih Sultan Mehmet vasiyeti yazan Gülçin Telci Hürriyet. Sultan Fatih'in Vasiyeti Hümayunu. Ben ki Konstantiniye Fetihi Abd-ı Aciz Fatih Sultan Mehmet bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un taşlık mevkiinde kain ve malumu hudut olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şatlar muvacehesinde vakfı sahi eylerim. Şöyle ki, bu gayrimenkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökerler ki yevmiye 20'şer akçe alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasip eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkarlar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar. Var ise şifası ya da mümkün ise şifaya bolalar. değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darül Acize'ye kaldırılarak orada salah buldurular. Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısına bırakmış olduğum 100 silah ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa edildiğim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine'yi İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendileri gelemeyip yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüler.